Sayın Yavuz Oğan, bugünkü Türkiye değerlendirmesine aralarında İstanbul'un da bulunduğu kentlerden Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'ye yapılacak uçuşlarda yolcu beraberinde elektronik cihaz bulundurma yasağına değinelim. Bu konuda Türkiye'den büyük tepki geldi. Bu listeye Türkiye'nin de alınması, İstanbul'un da alınması üzerine. Hem bu tepkilerden konuşalım hem de bu yasak Türkiye'ye ne getirir, ne götürür Türkiye'den, bunu değerlendirelim.
Amerika'ya sonra da İngiltere'ye gidecek uçaklarda telefonun dışında elektronik bir cihaz götürülemeyecek, telefondan büyük bir elektronik cihaz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi koyduğu nokta açısından zaten ilk eleştiri gündeme geldi. Orta Doğu ülkeleriyle Mısır'la birlikte anması, öyle bir listenin içine Türkiye'yi koyması, İstanbul Havaalanı'nı oradaki havaalanları kadar güvensiz olarak addetmesi Ankara'da gerçekten çok ciddi tepkiyle karşılaştı. Aslında haklı da bir tepki. Çünkü sonuçta bir saldırı gerçekleşti İstanbul Havaalanı'nda ama çift güvenlik önlemleriyle korunan ciddi bir havaalanı baktığınızda.
Bu arada güvenlik açısından konuştuğumuzda dünyanın en iyi korunan, en güvenli hava alanlarından, havalimanlarından biri olarak kabul ediliyor Atatürk Havalimanı, değil mi?
Evet, yani uluslararası bağımsız kuruluşların verdiği raporlar da bunu gösteriyor. Bunun iki nedeni olabilir diye bir değerlendirme yapıyor. Bir kere birisi siyasi. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin ilişkileri, son dönemde yaşanan sıkıntılar.
Trump geldikten sonra da yine sıkıntılar sürüyor mu?
Trump geldikten sonra da çok değişen bir şey olmadı. Türkiye'nin hem Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili çok ciddi beklentileri vardı, hem de Suriye'de işbirliği. Ama Amerika Birleşik Devletleri Trump yönetiminde de Suriye'de işbirliğini YPG ile ya da işte Suriye Demokratik Güçleri ile yapacağını açık açık ortaya koyuyor. Oradaki gelişmelere baktığınız zaman da partnerinin kim olduğunu net olarak görebiliyorsunuz. Trump aslında Ankara'nın beklentilerini karşılamadı. Birçok liderle konuştu, görüştü. Suudi yetkililerle bir araya geldi. İngiliz başbakanı gitti, Almanya başbakanı gitti. Mısır liderinin Amerika'da Trump'la görüşeceği tarih belli. Ama Recep Tayyip Erdoğan'la bir randevu ayarlanamadı. Şimdi referandum nedeniyle, referandum sonrasında bırakıldığına ilişkin bir değerlendirme yapılıyor. Ama bütün bunlar Amerika'yla ve Trump yönetimiyle beklenen sıcak ilişkilerin oluşturulamadığını da gösteriyor. İşin siyasi boyutu, bir de ekonomik boyutundan bahsediliyor. Gazetelere baktığınız zaman bugün çok miktarda böyle değerlendirmeler var. Özellikle business class uçuşlarında Amerika'ya Türk Hava Yolları'nın çok ciddi bir pazar payı kaptı. Ve bunu engellemek için Amerika'daki hava yollarının talebiyle Trump yönetimi o listeye İstanbul'u koyduğu iddiası olabilir mi? Bu da gerekçelerden biri olabilir. Ama şu da bir gerçek. Pillere, laptop pillerine bomba düzeniyle ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin Yemen'de ve öncesinde de başka Afrika ülkelerinde girişimler olduğu konusunda değerlendirmeleri olduğu belirtiliyor. Yani bir terör tehdidinden bahsediliyor. O terör tehdidi çerçevesinde bir liste hazırladığı da konuşuluyor. Ama niye İstanbul var o listenin içinde sorusu biraz ticari, biraz da siyasi olarak belki cevap bulabilir az önce anlattıklarımız çerçevesinde.
Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından İngiltere'de benzer bir açıklama yaptı ve İngiltere'de İstanbul'u aynı listenin içine koydu.
Evet, İngiltere'nin koymuş olması işin Avrupa'ya sıçrayıp sıçramayacağını böyle soru işareti olarak gündeme getiriyor. İngiltere birlikte karar alınmış ve birlikte istihbarat alınmış gibi bir görüntüyle bunu yaptı. Peki devamında ne olacak? Almanya olacak mı? Hollanda olacak mı? Norveç olacak mı? Çünkü şu anda Avrupa ülkelerinin hemen hemen tamamıyla Türkiye'nin arasının limoni olduğunu biliyoruz. Ama ben referandumdan önce bu yasakların bu kadar yaygınlaşacağını pek fazla düşünmüyorum. En azından siyasi olarak yapılacaksa bu yasakların yaygınlaşması için referandum sonrası beklenecektir diye tahmin ediyorum.
Norveç'e dönelim. Biraz önce Norveç'ten söz ettiniz. Norveç'in sığınmacı başvurularına, NATO'da görevli 4 subayla bir askeri ateşenin başvurusuna olumlu yanıt verdiği, sığınma başvurularını kabul ettiği yönünde haberler geliyor. Gerçi Türkiye'nin tepkisinin ardından Norveç hükümeti bir açıklama yaptı. Bu hükümet kararı değildir, Göçmen Bakanlığı'nın ya da göçle ilgili dairenin kararıdır şeklinde, mahkemelerin kararıdır şeklinde bir nevi bir açıklama yaptı. Norveç bu tür başvurulara olumlu yanıt veren ilk ülke olma sıfatını kazandı. Bunun gerisi gelir mi diye de bir soru işareti var şimdi.
Şimdi Ankara tabii o açıklamayı Göç Bakanlığı'nın kendi kararıdır, siyasi değildir, hükümet değildir falan onlara itibar etmez. etmeyecektir de. Ama ne yapabilir diye sorduğunuzda Norveç'e ne yapabilirsiniz? 4 sığınmacıyı kabul etti diye. İşte Hollanda'yla yaşanan krizin boyutu ortada. Almanya'yla yaşanan krizin boyutu ortada. Yapılabilen şey Hollanda'da büyükelçi bile yoktu. Artık oraya büyükelçi gitmeyecek demek. Veya Hollandalı yetkililerin uçaklarının Türkiye'ye inmesini engellemek. Almanya'yla o tip önlemler bile alınamıyor. Yani Türkiye'nin Avrupa'yla ilişkilerinde elinde koz olarak kullanabileceği çok fazla argüman yok. Materyal yok. O nedenle biraz tepkiler sözde kalıyor. En azından görüntü öyle. Norveç ilk başvurulara siyasi sığınma hakkı verdi. FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle Türkiye'de aranıyor bu isimler darbeye katıldıkları gerekçesiyle. Ama devamının gelebileceğine ilişkin işaretleri alıyoruz. Almanya'nın mesela istihbarat şefinin yaptığı açıklama çok Türkiye'de de tepki buldu elbette. Gerçeklerden de uzak bulundu ayrıca.
Onu da hemen paylaşalım dinleyicilerimizle. Ne tür bir açıklamada bulunmuştu?
Fethullah Gülen'in bu 15 Temmuz darbesinin arkasında olduğu konusunda Ankara bizi ikna edemedi dedi. Verdiği belgelerden biz ikna olmadık, gösterdikleri gerekçelerden dedi. Ve bunu dış istihbarattan sorumlu şefi söyledi Almanya'nın. Ve üstelik bunu ünlü bir dergiye verdiği mülakatta söyledi. Bir istihbaratçının bir dergiye mülakat vermesi, bir ülkeyle ilgili bu kadar ciddi bir şey söylemesi çok sıradan bir şey değil. Yani Alman hükümetinin izniyle yapılmış bir durum ve Türkiye'den çok ciddi tepki aldı. Başbakanı, Cumhurbaşkanı, herkes buna tepki gösterdi ama az önceki soruya dönelim. Norveç'te 4 sığınmacıya sığınma talebine evet denildi. Almanya'da çok daha fazla var. Hem Türkiye'den gidenler var 15 Temmuz öncesinde, 15 Temmuz sonrasında kaçanlar var. Savcıların orada olduğu, Fethullah Gülen cemaatinin simge savcılarının Almanya'da olduğuna ilişkin iddialar bile var. Ve birçok askeri personel de NATO'da görevli Almanya'da duruyorlar şu anda. Bu istihbarat şefinin açıklamasıyla birlikte düşündüğümüzde orada da bu sığınma taleplerinin sıcak karşılanabileceği gibi bir tahminde bulunmak zor değil. Zaten bir kriz var Almanya ile Türkiye arasında. İşte Almanya seçilir seçilmez Türkiye'ye diyor ki bugüne kadar işbirliğinin arttırılması açısından gösterilen emeklerin tümü zayi olacak eğer Erdoğan bu şekilde konuşmaya devam ederse. Bir Erdoğan alerjisinin olduğunu görüyoruz. Açıklamalarıyla oradaki tepkiyi yükseltiyor aynı zamanda Cumhurbaşkanı. Ama Avrupa ile Türkiye ilişkileri hiç bu kadar kötü olmamıştı. Bu kötülük içinde de sığınma konusu, siyasi konular, iadelerde pek bir mesafe kaydedeceğini beklemek iyimserlik olur gibi geliyor bana.
Diyarbakır'a doğru uzanalım. 21 Mart'ı geride bıraktık. Nevruz kutlamaları yapıldı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, hatta bu arada İstanbul'da da özel kutlamalar yapıldı. Nevruz'un en kalabalık kutlandığı ya da ses getirdiği bölge Güneydoğu ve Diyarbakır. Diyarbakır'da kutlandığında bir de olay yaşandı. Bir kişinin ölüm haberi geldi. Açıklaması var valiliğin, sırt çantalı bir kişinin bomba var şeklinde bir takım sözlerle oradaki polisten kaçarak gittiğini ve arkasından da vurulduğu şeklinde bir haber geldi. Ancak ondan sonra bu haberle ilgili çelişkili haberler de gelmeye başladı bölgeden. Nevruz'u değerlendirelim sizinle kısaca. Ardından da Güneydoğu'da genelde operasyonlarla ilgili de sizden bilgi almaya çalışalım.
21 Mart Nevruz Bayramı Türkiye'de resmi olarak da kabul edildi. Şöyle bu seneye bakıp bir de geçmiş birkaç sene önce yapılan Nevruz kutlamalarına baktığınızda aslında Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görüyorsunuz. 2014'te, 2015'te heyecan çok büyüktü. Katılım inanılmazdı. Kürsüden Abdullah Öcalan'ın mektubu bile okunabiliyordu HDP'li milletvekilleri tarafından. Bugün ise çok merak ediliyordu çünkü 80'den bu yana ilk defa olağanüstü hal şartlarında izinli bir Nevruz kutlaması yapılıyor. Çünkü 80 sonrasında olağanüstü hallerde, sıkı yönetimlerde yasaktı zaten. Olağanüstü hali 2002'de AK Parti kaldırdı. Ondan sonra Nevruz kutlamaları yapıldı. Ama şimdi olağanüstü hal var ve olağanüstü hal şartlarında izin de verildi. Diyarbakır'da kutlandı. Kutlamalara katılım çok merak ediliyordu. Çünkü insanların sokağa çıkmadığına ilişkin genel bir gözlem vardı Diyarbakır ve bölgede. Katılımın yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Geçmiş yıllara göre düşük olsa bile yüksekti. Kürsüden yapılan çağrıların büyük oranda barış görüşmelerinin devamı, barış sürecinin devamına ilişkin çağrılar olduğunu söyleyebiliriz. Eş başkanların cezaevinde olduğunu da hatırlatalım HDP'nin. Birçok siyasetçi gözaltında. Alanda, Nevruz kutlamalarının yapıldığı alanda çok ciddi güvenlik önlemleri vardı. 24 saat önceden başlayan aramalar, bomba aramaları, kanalizasyonlar bile tek tek kontrol edildi ki bir HDP mitinginde seçimlerden hemen önce bomba patlamış, çok büyük de siyasi gerilimi beraberinde getirmişti ona meydan vermemek için. Arama noktaları kuruldu. İşte o arama noktalarından birinde o gencin öldürüldüğü haberi sabah saatlerinde geldi. Valilik öyle söyledi. Evet, bir sırt çantası dediği bir canlı bomba şüphesi ve polisin bunun üzerine ateş ettiği biçiminde bir değerlendirmesi oldu. Ancak çıkan fotoğraflarda çocuğun üstü çıplaktı. Kaçarken görüntülendiği fotoğraflar vardı. Ve niye böyle bir şey oldu? Elinde bıçakla kaçan bir gençten bahsediyoruz. Fotoğraflanmış bunlar. Ve o genç kaçarken vuruluyor. Öldürülmesi mi gerekiyordu? Eğer vurulacaksa ayağından vurulamaz mıydı? Farklı bir önlem alınamaz mıydı? Gibi sorular da var. Ama Ankara'da yönetim, hükümet bunların gerçekten hiç üzerinde durmuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Sezgin Tanrıkoğlu'nun ısrarla bu meseleyi gündeme taşımak istediğini görüyoruz. Ama motivasyon Türkiye'de şu anda tamamıyla referandumdan yana. Belki bir not daha ekleyelim. Nevruz'da orada toplanan kalabalık sandığa gittiğinde ne diyecek? HDP sandığa gidecek mi, gitmeyecek mi gibi tartışmalar vardı. Ahmet Türk yaptığı konuşma sırasında canlı olarak da bir anket yaptı. İşte böyle bir gerilimi yaşayan bölge halkı sandığa gidip ne diyecek? Hayır diyecek. Böyle bir süreci geçiren bölge halkı sandığa gidip ne diyecek? Hayır diyecek diye böyle bir anketvari ama alandan verilen bir mesaj da vardı referanduma ilişkin.
Güneydoğu'daki operasyonlarla ilgili bir şey söylemek ister misiniz?
Evet, çok ciddi operasyonlar var ama onlar da artık rutin diye değerlendirebileceğimiz. Barış süreci dışındaki bütün yıllarda Mart'la birlikte yani baharla birlikte PKK'nın hareketlenmesi ve güvenlik güçlerinde operasyonları başlardı. Bu sene de benzeri oldu. Biraz daha erkene çekti hatta güvenlik kuvvetleri ve kapsamlı operasyonlar yapıyorlar. Lice'de yaptıkları operasyon mesela belki de tarihin en kalabalık güvenlik birimleriyle yapılan operasyon sayılabilir. Hakkari'de, Şırnak'ta ve benzeri yerlerde operasyonlar ve sığınakların yok edildiği, bir takım silahların ele geçirildiği, PKK'ların etkisiz hale getirildiği biçiminde haberler de geliyor bölgeden. Bu arada bir şehit haberi de var Hakkari'den en son gelen. Lice'de de bir yüzbaşının hayatını kaybettiği, şehit olduğu haberi gelmişti. Kapsamlı operasyon yapılıyor. PKK'nın hareket etmemesi için arazide özellikle şimdiden önlem alınıyor. Ama her bahar zaten o bölgede, dağlarda operasyonlar ve hareketlilik olur.
Güneydoğu'dan biraz daha güneye doğru inelim ve Suriye'ye geçelim. Suriye'de neler oluyor? Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra Rus askerler de YPG ve PYD ile onların amblemlerini omuzlarında taşıyacak şekilde özellikle de Nevruz'da resimleri medyada yer aldı. Bunu değerlendirdiğimizde Amerika Birleşik Devletleri bir taraftan, Rusya bir taraftan PYD ve YPG ile bir aradalar. Türkiye'nin oradaki tavrı ve tutumu şu anda nedir?
Ciddi bir itibar kaybı ve itibar sıkıntısı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Türkiye hedeflerini açıklamıştı. Membiç'ten PYD çıkacak, Demokratik Suriye Güçleri çıkacak. Orası yerel halka teslim edilecek ve Rakka Operasyonu'na bir terör örgütü olarak saydığı PYD'nin katılması engellenecek. Rakka Operasyonu'na ben de olacağım demişti. Şimdi ortada çok enteresan bir görüntü var. Bir kere Rakka Operasyonu'nda Türkiye yok. Havadan indirme bile yapılıyor ve PYD'de yapacağını bu operasyonu Amerika her düzeyde askeri yetkili tarafından açıklıyor. Ama Ankara hala Rakka operasyonu için Amerika Birleşik Devletleri'nden yanıt bekliyor. Aslında bir umut olduğunu da pek zannetmiyorum artık. Bölgede Rusya'nın da etkinliği vardı. Daha önce Esad'la birlikte yürütüyordu o etkinliği ama Amerika Birleşik Devletleri'nin Kürtler de bu münasebeti sonrasında o alanda boş bırakmamak için Rusya'nın da artık PYD'nin etkin olduğu bölgelerde kendi askerleriyle boy gösterdiğini görüyoruz ve orada Demokratik Suriye güçlerinin YPG'nin amblemlerini de takıyorlar. En son işte Nevruz'da bu görüntüler ortaya çıktı. Bir Tuğ generalin omzunda YPG arması. Rusya'da PYD ile iyi ilişkiler içinde ve Türkiye buna karşı da tepkili. Ama hem Amerika Birleşik Devletleri hem Rusya PYD ile iyi ilişki içinde, Türkiye bölgede yalnız bir görüntü sergiliyor şu anda. Bir hayal kırıklığı yaşıyor ama elinden çok fazla bir şey de gelmiyor. Çünkü Rakka operasyonu başlamış durumda. Rusya ile ilişkileri başka noktadan devam ediyor. Belki süreci, Astana süreci artık oldu mu olmadı mı tam belli değil. Ruslar Cenevre'ye Kürtlerin de mutlaka katılması gerektiğini söylüyorlar. Türkiye buna zinhar karşı çıkıyor. Araziye çatışma biçiminde yansıma ihtimali endişelendiriyor insanları. Bu anlaşmazlıkların, bu uzlaşmazlıkların ve Türkiye'nin bütün bu politikaların farklı değerlendirilmesi sonrasında Amerika ve Rusya tarafından muhaliflerle, arazideki Türk askeriyle başka gerilimler meydana gelir mi? Bunun kaygısı taşınıyor doğrusu gözlemciler tarafından.
Bir de referandum sürecine değinelim. Referandumda geri sayım süratle devam ediyor. En son durum nedir? Anketler neler gösteriyor? Toplantılar yapılıyor. Partiler kendi aralarında değerlendirmelerde bulunuyorlar ve parti propagandaları, sivil toplum kuruluşlarının toplantıları, propaganda çalışmaları sürüyor.
Bir kere iktidara yakınıyla, uzayla herkesin üzerinde hemfikir olduğu bir gerçek var. Türkiye'de referandum sonuçları evet mi, hayır mı sorusuna verilen yanıt bıçak sırtı. Kimi %51 evet, %49 hayır diyor. Kimi %51 hayır, %49 evet diyor. Yani anketlerdeki yanılma payı içerisinde baş başa giden bir yarış söz konusu evetçilerle hayırcılar arasında. Şimdi böyle bir tablo içinde tabii bu alana yüksek tansiyon olarak da yansıyor. AK Parti özellikle son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil olmak üzere Kemal Kılıçdaroğlu sert bir biçimde hedef alıyorlar. Alanda üslubun sertleştiğini görüyoruz. Cumhurbaşkanının doğrudan bir ana muhalefet partisi liderini hedef alması eleştiriliyor. CHP daha düşük sesle kavga etmeden yürüttüğü kampanya stratejisini aynı şekilde devam ettiriyor. Ne kadar eleştiri gelse de hem Cumhurbaşkanı'ndan hem Başbakan'dan alandaki durum böyle görünüyor. Anketlerde aynı şekilde bir baş başa görüntü var evetle hayır arasında. Alandan da hayırcıların daha böyle sıkıntı duydukları, MHP'li muhaliflerin toplantılarının basıldığı ya da bir günlük yasak getirildiği valiler tarafından haberleri geliyor. Yani hayırcılara yönelik muhalefet tarafından baskı olarak adlandırılan o girişimlerin de devam ettiğini görüyoruz. Belki referandumla ilgili söyleyebileceğimiz kısaca böyle bir şey olabilir.
Sayın Oğan, çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yine birlikte olana dek kalın sağlıcakla.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.